Ayrım 25, sayfa 280. Kayıp Yaz 2015. Altan Öymen. Araç değişikliği gene taksi. Ve inmişler o iki intihar bombacısı taksi şoförü Mert Taşkın'ın arabasından. Bir başka taksi arayıp bulmuşlar, ona binmişler. Bu da güvenlik kameralarıyla tespit edilmiş. Taksinin plaka numarası T7483. Durağı Bilir Taksi Durağı. Şoförü bulunmuş, adı Nihat Azer. Tanık olarak sorgulandığında şunları anlatmış. 10 Ekim 2015 günü saat 9.30 sıralarında TBMM Çankaya kavşağına gelmeden iki şahsı müşteri olarak aldım. Biri aracın ön tarafına oturdu, üzerindeki mont kabarıktı, kat kat giyinilmiş gibiydi. Arka koltukta oturan şahıs zayıf görünüşlüydü, nereye gideceklerini sordum, Sıhhiye'ye dediler. Sıhhiye'de miting olduğunu, yolların o istikamete kapalı olduğunu söyledim. Yanımda oturan şahıs tren garı önünde arkadaşlarının kendilerini karşılayacağını söyledi. Onları Atatürk Bulvarı, Güvenlik Caddesi, Hoşdere Caddesi, Elçi Sokak'tan, Dikmen Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Sokak, Necati Bey Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi'ni takiben Kazım Karabekir Hipodrom Caddesi kesiminde yer alan ulaştırma kavşağında sol şeritte indirdim. Tren garının 50 metre ileride olduğunu söyledim. İnenler kısa bir süre sonra Ankara Garı meydanında toplanan binlerce kişinin oluşturduğu grupların arasında yürürken oradaki güvenlik kameralarının görüntü alanına girdiler. 10 Ekim sabahında Ankara Garı olayındaki yürüyüşün kameralara saplanan görüntülerin incelenmesi sonucunda varılan sonuçların Ankara Savcılığı'nın iddianamesine yansıması şöyle. Olay gününü gösterir, ANK 148 sabit bir nolu ve TCDD garı ön kısmında bulunan kameralar incelendiğinde iki şahsın şüpheli oldukları, bu şahıslardan birincisinin koyu renkli mont, koyu renkli pantolon ve koyu renkli ayakkabılı olduğu, ikinci şahsın koyu renkli mont, koyu renkli pantolon ve beyaz ayakkabılı olduğu tespit edilmiştir. Çevredeki diğer kameraların saptadığı görüntüler aynı tespiti doğrular nitelikteydi. Birbiriyle bağlantılı oldukları yürüyüşlerinden de anlaşılan iki kişinin kıyafetleri birbirine benzese de aralarında önemli bir görüntü farkı vardı. Birinin ayakkabıları koyu renkti, ötekinin ayakkabıları ise beyaz. Şunu hatırlayalım. İki bombacının Ankara'daki faaliyetleri, daha önceki sayfalarda anlattığımız aşamaları, şimdi bu sayfalarda değindiğimiz olay yerindeki bulgulardan yola çıkılarak saptanmıştır. Bunları olayın başından sonuna kadarki anlatımını belirtebilmek için kronolojik sıraya sokan biziz. Yoksa savcılık ve güvenlik yetkilileri önce olayın iki şüphelisinin giyimlerini saptamışlar. O saptamadan Ankara'ya nasıl geldiklerinin ipuçlarına, gar meydanında yapılan bu ilk saptamaya dayanarak ulaşmışlardır. Ama tabii bütün bunlar sonradan kronolojik sıraya konularak olayın nasıl başlayıp nasıl geliştiği anlaşılmıştır. Şimdi gar meydanında ve civarındaki kamera kayıtlarıyla ilgili olarak olay günü tutulan tutanaklardan birkaç örnek daha verelim. Gar meydanındaki görüntülerle ilgili tutanaklardan ANK 0148 sabit bir nolu kamera incelendiğinde 10.03.30 zaman diliminde koyu renk ayakkabılı şahsın kameranın görüş açısına girdiği, kalabalığın içinden birinci patlamanın olduğu yere doğru yürüdüğü, 10.03.50 zaman diliminde kameranın görüş açısından çıktığı, kamera açısından çıktıktan yaklaşık 39 saniye sonra 10.04.29'da birinci patlamanın meydana geldiği. TCDD tren garı ön kısmında bulunan kamera kaydı incelendiğinde kamera saatine göre güncel saate göre 21 saniye ileri 10.04.02'de beyaz ayakkabılı şüpheli şahsı kameranın görüş açısına girdiği, iki eliyle montunun alt kısmına destek verdiği, 10.04.24'te ikinci patlamanın olduğu tarafa giderek kameranın görüş alanından çıktığı, kameranın saatine göre 10.04.50'de birinci patlamanın olduğu, 10.04.53'te ikinci patlamanın sarsıntısının anlaşıldığı. TCD'de Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi'ni gören 52 no'lu kamera incelendiğinde şüphelilerden koyu renkli ayakkabılı şahsın güncel saatten yaklaşık 4 dakika ileri olan ve kamera saatine göre 10.06.15'te kameranın görüş açısına girdiği, siyah olan montunun iç kısmından dışa doğru bir kabarıklık ve kollarının gergin bir şekilde olduğu, kalabalığın içine girdiği, beyaz ayakkabılı şahsın kalabalığın içerisine girerek 10.06.49'da kameranın görüş açısından çıktı. Daha böyle örnek çok. Tutanaklarda biri koyu renk ayakkabılı, öteki beyaz ayakkabılı diye tanımlanan kişilerin montlarının iç kısmından dış kısmına kadar kabarıklık olduğu, kollarının gergin vaziyette olduğu gibi ayrıntılara kadar birçok görüntü kaydedilmiş. Bunlara dayanılarak da bir filmin sonundan başına doğru seyredilmesi gibi olayın birçok ayrıntısına ulaşılmış. Bu ayrıntıların sonucunda Ankara'daki katliamın bombasını patlatarak o patlamada ölen iki kişiden birinin Suruç bombacısı Abdurrahman Alagöz'ün kardeşi Yunus Emre Alagöz olduğu, ötekinin Suriye uyruklu olduğu sonucuna varılmıştı. O eylemi organize etmenin ve uygulamasına katılmanın şüphelisi olarak aranan Yunus Durmaz'ın 10 Mayıs 2016'da Gaziantep'te, Halil İbrahim Durgun'un ise 14 Kasım 2015'te Gaziantep'te kendilerini patlattıkları saptanmıştı. Büyük kısmı tutuklu 36 sanık hakkında da terör örgütüne üye olmak suçu dahil Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre dava açılmıştı. Davanın ölenlerin yakınları ile yaralananlardan 493 müştekisi vardı. Tabii iddianamede yazılı bilgi ve bulguların değerlendirilmesi 10 Ekim 2015'teki Ankara olayı davası ile ilgili davanın görülmesi sırasında mahkeme tarafından yapılacak. Asıl o davanın tüm ayrıntılarıyla izlenmesi ve gerek tutanaklarının gerek kararlarının kamuoyuna yansıtılması önem taşıyor. Çünkü 571 sayfalık iddianamede yer alan saptamalar ve iddialar sadece Ankara'daki korkunç olayın iç yüzüne değil, ülkemizde işlenen daha başka örgütlü suçların bir kısmının arka planına da ışık tutuyor. Bu bölümü kapatırken söyleyeceğim şey şu: Ankara'da yüzden fazla insanımızın hayatına mal olan ve yüzlercesinin de yaralanmasına neden olan o olayın ilk gününden itibaren gözlemlenen güvenlik zaaflarının gerçek olduğu ve kamuoyuna verilen bir kısım bilgilerin ise yanlış olduğu, bu iddianamedeki bir kısmı bu bölümde de yansıtılan bulgularla doğrulanmıştır. 10. Bölüm. Tekrar seçimin sonucu AKP kaybettiğini geri aldı. Oy oranı 40.87'den 49.50'ye çıkan AKP'nin milletvekili sayısı da 258'den 317'ye çıktı. MHP'nin milletvekili sayısı 80'den 40'a indi. HDP'nin de 80'den 59'a. Bu sayfada 2 Kasım 2015 tarihli gazetelerin manşetleri yer almış. Ben çeşitli gazetelerin sadece başlıklarını okumaya çalışayım sizlere. Yeni Şafak muhteşem zafer diyor. Star nerede kalmıştık diyor. Hürriyet Mevlana mesajları, sandığın kararı. Sabah sandık devrimi demiş. Akit ümmetin gözü aydın demiş. Cumhuriyet korkunun zaferi ve deprem demiş. Altyazı şöyle: 7 Haziran 2015 seçiminin sonuçlarını yansıtan 8 Haziran tarihli gazetelerin manşetlerinden bir demeti kitabımızın 4. bölümünde sunmuştuk. Yukarıda aynı gazetelerin 2 Kasım 2015 tarihli sayılarının manşetleri var. AKP'yi destekleyen gazeteler bu defa ön sırada. Haziran seçiminde sandığa kızıp iktidarsız sandık manşeti atan Sabah gazetesinin manşeti bu defa şöyle: sandık devrimi. 7 Haziran seçiminden sonra erken seçim talebini dile getiren Yeni Akit de bu defa ümmetin gözü aydın diyor. Hürriyet'in manşeti sandığın kararı, Cumhuriyet'inki korkunun zaferi. Ve gelelim 1 Kasım 2015 günkü seçime. Veya iktidar sözcülerinin deyimiyle tekrar seçime. O seçim bu kitapta anlatmaya çalıştığım şartlar altında yapıldı. Yani birçok bölgemizdeki terör olaylarının, karşıt gruplar arasındaki çatışmaların yahut bombalı veya canlı bombalı saldırıların gölgesinde yapıldı. O olaylar yüzünden evlerini barklarını terk ederek başka bölgelerdeki akrabalarının yanına göç etmek zorunda kalan insanların çaresizlikleri sürerken yapıldı. Ve bizim üyesi olmak için uğraştığımız AB ülkelerinin hiçbirinde eşi benzeri görülmemiş bir propaganda eşitsizliği altında yapıldı. Bir yanda devletin bütün imkanlarını kullanarak seçmenler karşısında tek taraflı bir iktidar partisi propaganda mekanizması kurmuş olan bir iktidar partisi vardı. Bir yanda da o propagandaya karşı kendi sesini işittirme imkanlarından mahrum bırakılan muhalefet partileri. Bu durum anayasa ve yasalara da tamamen aykırıydı. Ama seçim propagandası eşitsizliği gibi sorunlar karşısında önlem almakla görevli Yüksek Seçim Kurulu o sorunun üstesinden gelemiyordu. Bütün o koşulların enine boyuna tartışılması bu kitabın sayfa sınırları içinde mümkün değil. Burada ancak o konunun siyasetçiler ile hukukçular ve akademisyenler tarafından unutulmaması gereğini hatırlatabiliriz. Çünkü o sorun Türkiye'de giderek büyüyor ve seçim koşullarının güvenilirliğini tartışmalı hale sokuyor. Biz burada o gereği tüm ilgililere hatırlatalım ve 7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasındaki farklarla ilgili olarak gazeteci gözüyle görebildiklerimizi anlatmaya devam edelim. Konuya iki seçimin seçmen sayılarıyla oylama sonuçlarından başlayalım. 7 Haziran seçiminden 1 Kasım seçimine kadar kayıtlı seçmen sayısı 340 bin kadar artmış, 56 milyon 949 bine ulaşmıştı. Kayıtlı seçmenlerin içinden seçime katılanların sayısı ve oranı da artmıştı. Aynı zamanda geçerli oy sayısı da. Duruma TESAV'ın iki seçime katılanların karşılaştırmalı tablosunu da görerek bakalım. Kayıtlı seçmen sayısı Haziran 2015'te 56 milyon 608 bin 817, Kasım 2015'te 56 milyon 949 bin 9, fark artı 340 bin 192. Oy kullanan seçmen sayısı Haziran 2015'te 47 milyon 507 bin 467, Kasım 2015'te 48 milyon 537 bin 695, fark 1 milyon 30 bin 228. Seçimlere katılma oranı Haziran 2015'te %83.92, Kasım 2015'te %85.23, fark 1.31. Geçerli oy sayısı Haziran 2015'te 46 milyon 163 bin 243, Kasım 2015'te 47 milyon 840 bin 231, fark 1 milyon 676 bin 988. Geçersiz oy sayısı Haziran 2015'te 1 milyon 344 bin 224, Kasım 2015'te 697 bin 464, fark eksi 646 bin 760. Geçersiz oy oranı Haziran 2015'te %2.83, Kasım 2015'te %1.44, fark eksi 1.39. Şimdi de karşılaştırmalı olarak iki seçimde partilerin kazandıkları milletvekilliği sayılarını görelim. Grafikler Erbil Kargı. Meclisteki milletvekili sayıları. 7 Haziran 2015'te AKP 258, 1 Kasım 2015'te AKP 317. 7 Haziran 2015'te HDP 80, 1 Kasım 2015'te HDP 59. 7 Haziran 2015'te MHP 80, 1 Kasım'da MHP 40. 7 Haziran'da CHP 132, 1 Kasım'da CHP 134. Partilerin milletvekili sayılarının 7 Haziran seçimlerinin karşılaştırılmasında AKP'nin milletvekili sayısının 59 arttığı görülüyor. 7 Haziran'da meclisin mutlak çoğunluk sayısı olan 276 sayısının hayli gerisinde kalmış olan AKP, bu yeni sonuçla mutlak çoğunluğu aştığı gibi 300 sayısını da aşıyor, 317'ye ulaşıyor. anayasa değişikliğini meclisten çıkaramasa bile referanduma götürebilecek sayıya 330'a yaklaşıyor. CHP'de oy kaybı yok. Evet, 1 Kasım 2015 günkü seçimin sonucu grafiklerdeki gibiydi. 7 Haziran seçiminde oyların ancak %40.87'sini alan AKP, 550 üyeli Millet Meclisi'nde 258 sandalye kazanabilmişti. Mutlak çoğunluk sayısına ulaşamamış, tek başına hükümet kurma olanağını kaybetmişti. 7 Haziran'dan sadece 4 ay 24 gün sonra yapılan 1 Kasım seçiminde ise bir oy sıçraması yapmış, oylarını %40.87'den 49.50'ye çıkarmıştı. Bu sonuçta o 4 ay 24 gün içinde partiler arasındaki propaganda imkanı eşitliğini yok eden uygulamaların da etkisi vardı. Terör olaylarının sonuçlarının çok yoğun bir basın yayın kampanyasıyla yorumlanmasının ve algılandırılmasının da. Sonunda 550 üyeli Millet Meclisi'nde AKP'nin üye sayısı mutlak çoğunluk sayısının yani 276'yı rahat rahat aşmış 317'ye çıkmıştı. CHP'nin oy ve milletvekili kaybı olmamıştı. Hatta az da olsa artmıştı. Oy oranı %24.95'ten %25.32'ye çıkmıştı. Milletvekili sayısı da 132 iken 134'e. Oy kaybeden partiler ise MHP ile HDP'ydi. MHP'nin oy oranı 16.29'dan 11.90'a düşmüştü. HDP'ninki ise 13.12'den 10.76'ya. Burada öteki seçim sonuçları için yaptığımız gibi 1 Kasım 2015 seçimini TESAV'ın yaptığı pasta grafiğini ve partilerin oy oranlarının daha önceki seçimlerle karşılaştırmalı grafiklerini de görelim. Grafik 1. 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimleri Sonuçları. Oy oranı, milletvekili sayısı, temsil oranı. AK Parti %49.50 ile 317 milletvekili, yani meclisin %57.64'ü oluyor. CHP %25.32 ile 134 milletvekili, yani meclisteki oranı %24.36. MHP 11.90 ile 60 milletvekili, meclisteki oranı %7.27. HDP %10.76, 59 milletvekili, meclis oranı %10.73. Diğer 12 parti %2.41, bağımsız %0.11. Yukarıdaki pasta grafikte AKP'nin payının 4 ay 24 gün öncesine göre iyice büyüdüğü daha da belirginleşmiş. MHP ve HDP'nin kayıpları da aynı şekilde. Aşağıdaki grafiklerde tek tek partilerin 2022'den bu yana ulaştığı oy oranlarının karşılaştırılması var. Onları da arka arkaya yayımlıyoruz. AK Parti'nin oy oranları 2002'de %34.3, 2007'de 46.6, 2011'de 49.8, 2014'te 43.4, Haziran 15'te 40.9, Kasım 15'te 49.5. CHP'nin oy oranları 2002'de %19.4, 2007'de 20.9, 2011'de 26.0, 2014'te 25.6, Haziran 15'te 25.0, Kasım 15'te 25.3. MHP'nin oy oranları 2002'de %8.4, 2007'de 14.3, 2011'de 13.0, 2014'te 17.6, Haziran 15'te 16.3, Kasım 15'te 11.9. DEHAB, DTP, BDP ve HDP'nin oy oranları 2002'de %6.2, 2007'de %3.8, 2011'de 5.7, 2014'te 6.5, Haziran 15'te %13.1, Kasım 15'te 10.8. Tabii oy kaybeden partilerin 7 Haziran'da aldıkları oylarından kaybettikleri kısmının hangi partiye gittiğini tahmin etmek zor. Ama kaba taslak bir bakışla AKP'nin 7 Haziran seçimine göre kazandığı yaklaşık %9 puanlık oyun önemli bir kısmını MHP'den ve HDP'den almış olduğu tahmin edilebilir. 5 puana yakınını MHP'den, 3 puana yakınını HDP'den. Bir kısmını da 7 Haziran seçiminde kayıtlı olmayan veya kayıtlı olup da oy kullanmayan ama 1 Kasım seçimine katılan ve toplam sayıları 1 milyonu aşan yeni seçmenlerden. Bu elbette kaba taslak bir hesap. İki seçim arasında rastgele oy değiştiren, sandığa gidip de oy vermeyen veya geçerli oy veremeyen seçmenler de var. Veya seçim çevresindeki baskıların veya korkuların sonucu olarak istediği partiyi seçemeyenler de. Ama 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki 4 ay 24 gün içindeki dalgalanmalardaki ana akımlara bakılırsa görülen değişim sadece AKP'nin işine yaramıştır. Bununla da şaşılacak bir şey yok. Burada da değindiğimiz propaganda eşitsizliğinin neredeyse kural haline geldiği ülkemizde iktidar partisi olarak başta televizyonlar olmak üzere tüm medyadan en yoğun şekilde faydalanan parti AKP olmuştur. AKP propagandacıları ayrıca toplantı ve gösteri yürüyüşleri açısından kamusal imkanları yasalara aykırı da olsa kullanmaktan geri kalmamışlardır. Gerçi AKP'nin bu tutumu daha önceki seçimlerde de öyleydi. 7 Haziran'daki yenilgisinin revanşını almayı hedefleyip 1 Kasım seçimi öncesindeki olayları da kullanarak gösterdiği gayretler ise daha önceki tüm seçimlerinden daha fazlaydı. Bir kısmı doğrudan doğruya muhalefet partilerine yönelik olan, bir kısmı ise kamuoyunda genel olarak tehdit havası uyandıran terör olayları da AKP'nin ekmeğine yağ sürdü. Onun etrafımız düşmanla dolu, tedbir almalıyız gerekçesiyle uyguladığı, özgürlükleri daraltma gayretlerine gerekçe olarak kullanıldı. Bütün bunlar ve bir kısmı ancak soruşturmalar sonucunda aydınlanabilecek olayların katkısıyla AKP yeni seçimler sonrasındaki ilk hükümetini kurdu. İlk hükümetin başında seçimden önceki ve seçim sırasındaki Başbakan Ahmet Davutoğlu vardı. Daha sonra bir zaman geldi, Cumhurbaşkanı Erdoğan onun çalışmasından memnun olmadı. Davutoğlu istifa etti, yerine Binali Yıldırım geldi. 2015 Kasım'ından 2016 Kasım'ına kadar olan bitenler bu kitabın yayımlandığı sırada herkesin hatırındadır. En çarpıcı olay 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsüydü. Bu, meclisteki tüm siyasi partileri, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin genciyle, yaşlısıyla, milyonlarca insanın karşı duruşuyla önlendi. Darbeyi uygulayanların büyük kısmı yakalandı. Darbenin baş yöneticisi olarak hakkında yakalama kararı çıkarılan Fethullah Gülen'in Türkiye'ye teslim edilmesi ABD'den istendi. Darbenin Türkiye'deki yöneticisi olduğu belirlenen Adil Öksüz aranıyor. Olağanüstü hal kanununa dayanılarak gözaltına alınanların sayısı 70 bine, tutuklananların ki 32 bine, işten çıkarılanların ki 77 bine yükseldi. Soruşturmalar, yeni yeni gözaltına alınmalar ve işten çıkarmalarla birlikte devam ediyor. 25. Ayrımın sonu. Sayfa 292.